Değerli dostlar, kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri ve bizi YouTube kanalımızdan izleyen kıymetli ve değerli izleyicilerimiz, sporu, ahlakı ve insanı konuştuğumuz spor ve ahlak programında sizlerle birlikteyiz. Bu yıl için 13 program için bir proje üretmiştik. 13. programımızı çekiyoruz. Bu programdan sonra gelişmelere göre programımızı inşallah tekrar devam ettirmeyi umuyoruz. Sizlerle birlikte olmak istiyoruz. 13 programlık projenin sonuna geldik. Bugün taraftar psikolojisini, taraftar sosyolojisini, taraftar olmanın ne anlama geldiğini, bunun insanla, değerlerimizle, ahlakla ilişkisini konuşmaya çalışacağız. Biraz da gündelik hayatın somut örnekleri üzerinden gitmeye çalışacağız. Rıfkı abi, sözü sana veriyorum. Hemen şu örneği gündeme getirmek istiyorum. Geçen hafta milli takım arasında İspanya'nın Mısır'la maçı vardı. Lamine Yamal, dünyaca ünlü Mısırlı Müslüman futbolcu, İspanya takımında oynuyordu. Ama İspanyol taraftarlar zıplamaya Müslümandır diye tezahürat yapmasına, Yamal İspanyol futbolcu olmasına rağmen çok büyük tepki verdi. "Ben Müslümanım elhamdülillah," dedi. Okumak istiyorum. "Dün stadyumda zıplamaya Müslümandır," şeklinde bir tezahürat duyduk. "Bunun rakip takıma yönelik olduğunu ve şahsen bana yapılmış bir şey olmadığını biliyorum. Ama bir Müslüman olarak yine de saygısızlık olarak görüyorum ve tahammül edilemez buluyorum. Biliyorum ki bütün taraftarlarımız böyle düşünmüyor. Ama bu tarz şeyler söyleyenlere şunu demek istiyorum. Bir dini alay konusu yapmak biz sizi sadece cahil ve ırkçı insanlar olarak gösterir. Futbol, eğlenmek ve takımını desteklemek içindir. İnsanların inancından veya kimliğinden dolayı onlara hakaret etmek için değildir." Bunu söyledikten sonra "bizi desteklemeye gelen herkese teşekkür ederim. Dünya Kupası'nda görüşürüz." 12 programdır şurada yazılı cümleleri konuştuk Rıfkı abi. Aslında programın 12 programın 13 programın özeti
Özetini
de
güzel amal
oldu.
yaptı.
Takdir ilahi, geçen hafta İspanya-Mısır maçında öne çıkan olayla da biz aslında
Programımız da finalledi.
finalledi ve amacımıza ulaştık mı bilmiyorum ama bu somut olay dünya gündemine de oturdu, futbol gündemine de oturdu. Söz sende abi.
Şimdi sevgili Necmettin çok güzel bir yerden girdin. Şimdi tabii oradaki İspanyol taraftarlarının Mısır Müslüman ülkesiyle ülkelerinin yaptığı maçtan kaynaklı olarak Mısır'a karşı bir slogan geliştirmişler ve bunu da maalesef din üzerinden yaptılar. Bence bu çok yanlış ve oradaki birkaç kendini bilmez diyemeyeceğim ama bütün bir stadın da buna pek katıldığını görmedim ama bir kesim bunu yaptı. Ve Yamal da gerçekten takdire şayan, alnından öpecek, alkışlanacak ve gerçekten de bir Müslüman, bir mümin hassasiyet içerisinde müthiş açıklamalar yaptı ve gereğini yaparak oyundan da çıktı. Bu da bana göre bir musibet bin nasihattan hayırlı olmasının en güzel cevabıdır diye düşünüyorum. Yani onlar bir musibet yaptılar ama bir nasihat karşılığında inanılmaz bir reaksiyonla karşı karşıya kaldılar. Yamal her ne kadar ben İspanyol forması giysem de kimliğim, özüm budur dedi, noktayı koydu. Ve bunu da kırmadan çok nazik ve büyük bir centilmenlik içerisinde yaptı. Bu da ayrıyetten takdire şayan bir olay.
Evet, yani çok diplomatik bir dille
Müthiş.
kullanmış.
O yaşta bir çocuğun ben burada da Allah'ın ona yardım ettiğini, o kelimeleri de ona söylettirdiğine inanıyorum. Ve Yamal gerçekten müthiş bir olayın da başlangıcı olmuştur. Ve inşallah Allah kendine hayırlı futbol zaman dilimi ve İslam'ın da anlatılmasında çok güzel kelamlar vermesini nasip etsin.
Rıfkı abi, dediğim gibi burada ırkçılık ve dini değerlere hakaret üzerinden bir tanımlama var. Daha doğrusu tepki var. Ve siz de güzel açıkladınız. "Böyle bütün taraftarların da böyle olmadığını biliyorum," ifadesi var. Bunları çok nazik bir şekilde, çok ince bir şekilde, hani tabiri caizse ince bir işçilikle ayırmış. Belli ki bir aklın, bir düşüncenin. Bir şey dikkatimi çekti. Hemen maçın oynandığı akşam tepki yazmıyor. Dikkat edin. Bir gün sonra bu tepkiyi veriyor. Hani programlarımızda konuşmuştuk ya, ağzından çıkanı kulağın duysun. Mevlevi dervişleri
soğukkanlılıkla
soğukkanlıkla, evet.
öfkeyi bitiriyor. Çünkü çok öfkeli o anda.
Evet.
Yanlış kelimeler
O
kullanabilir.
konuda ne diyeceksin abi?
Ay şimdi öfkeyi frenleyebilen insanlar gerçekten de kendini ve yaradanı akledebilen insanlardır. Çünkü sevgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Öfkeni tut. Onun içinde bir takım oturmak, yan yatmak ve zikirle alakalı kelamları var. Dolayısıyla da önce öfkesini tuttu, sonra da 24 saat sonra gereğini yaptı. Bu kadar akli selim olmasının nedeni de öfkesine sahip olmasıdır.
Futbol eğlenmek ve tezahürat yapmak içindir. İnsanlara oldukları ya da inadıkları şey için saygısızlık etmek için değildir. Çok güzel cümleler.
Benim dinime saygısızlık yapıyorsun demek istiyor. Ama yeri geldiği zaman İspanya için beni alkışlıyorsun diyor. Aslında çok şey var. Detaylandırırsan.
Evet.
Ama önemli olan bunları söyleyebilmek. Bunları söylemek de çok önemli. Söyleyebilmek. Ve ben inanıyorum İspanya milli takımında başka Müslüman oyuncular da vardı. Ama onlardan ses çıkmadı.
Zaten Fas asıllı Morokolu.
Neden peki? İşte Allah bazı kullarını böyle konuşturur. Anladın mı? Onun için de takdire şayan bir olay. Tebrik ediyorum. Ve zaten şu anda dünyanın da en değerli oyuncusu.
Abi zaten geçen hafta örnek verecektim. Zaten diyorum hemen konuyu aktarayım. Tam yeri geldi. Fair Play ödülü verilen Futbol Etik Kurulu'nun ödül verdiği son 2 aydaki enstantanelerden birisi de Fatih Tekke'nin Süper Kupa finalinden önce basın toplantısında Okan Buruk hocamızla ki basın toplantısında birlikte yapılmıştı o toplantı biliyorsunuz. Abartmayın futbol bir oyundur deyip Okan Buruk benim kardeşim Galatasaray camiası da benim kardeşlerim diyerek tepki vermesiydi ve bundan dolayı Fair Play ödülü aldı. Fatih Tekke'nin maç öncesi gerilimi düşürücü açıklamalar yapmasıyla. Fatih Hocam için ne diyeceksin? Nitekim
Şimdi
bu Süper Kupa'dan sonra 2 ay önce 3 ay önce oynanan devre arasında oynanan Süper Kupa'dan sonra hafta sonu maç yapıldı. O maçta da 2-1'le herkesi ters köşe yapan bir skorla Trabzonspor 2-1'le maçı kazandı. Fatih Hocam yine maç sonrasında Allah'a hamd ederek, şükrederek maçı tamamladı. Çünkü o programda da, o basın toplantısında da şey demişti. Yüküm çok ağır, 10 kilo verdim. Hatta espri yapmıştı Okan. Ben çok rahatım, işte stresli değilim. Tabii rahat olursun Okan Hocam dedi. Biraz da böyle işi mizaha vuralım bugün. O kadar para bende olsa ben de rahat olurum dedi. Ben 10 kilo verdim dedi.
doğru söyledin.
Öyle bir espri yapmıştı. Beklenenin aksine Galatasaray'ı yendi. Yine baştan sonra da çok mütevazi açıklamalar yaptı Fatih Tekke. Taraftar Fatih Hoca'ya hep soru işaretiyle bakıyordu. Yine taraftarı konuşuyoruz bugün. Taraftar psikolojisini konuşuyoruz, ahlakı. Yine orada mütevazı durdu. Dikkat edin. Kendimi ispat ettim, beni eleştirenlere cevap sahada verdim, futbolcuların verdiği gibi bir ifadeye girmedi. Buna ne diyeceksin abi?
Şimdi öncelikle tabii Fatih Tekke Türk futbolunun Avrupa'da da UEFA Kupası'nı kazandığı zaman da o maçın en iyi oyuncusu olarak ve oynadığı dönemlerde de gol krallıklarıyla çok öne çıkmış bir yıldız oyuncuydu. Teknik direktörlüğünde ilk defa büyük bir takıma geldi. Ve bu büyük bir takımda adeta tırnaklarıyla hani kazıdık da geldik derler ya onu yaşadı. Ve dolayısıyla da haddini bilen, farkındalığı olan, İslami inancı had safhada yüksek olan, Allah'a iman etmiş ve sporu da sadece ve sadece dünyadaki bir geçimlik olarak gören ve onunla da güzellikleri, güzel ahlakı anlatabileceğini gösterebilen bir oyuncu, bir teknik adam. Yani güzel ahlakı en sert parasal oyunlarda bile profesyonellikle de gösterebilecek ahlaka sahip, güzel ahlaka sahip bir değer. Öncelikle bunlardan dolayı kendisini tebrik ediyorum. Ve inanıyorum ki çok çok büyük başarılar imza atacak. Allah'ın izniyle. Çünkü şükretmeyi biliyor. Hamd etmeyi biliyor. Ki bununla ikisi de aynı kelime ama yani hamdla şükür arasındaki farkı benden daha iyi biliyorsun sen. Dolayısıyla
Hemen açıklayalım onu.
bence de açıkla Necmettin.
Yani büyüklerimiz şöyle söyler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden mülhem olarak. Hamd her duruma kabul etmektir, razı olmaktır. Ne demek her durum? İnsanın başına bazen bela musibet
Tabii.
gelir. Şükür ise üzerinizdeki nimetlerin, o müsbet anlamda nimetlerin artırılması için yapılan bir ibadettir. Dolayısıyla belaya, nimetlere şükredilmez. Yani bela istenmez. Efendimiz zaten öyle söylüyor. Bir hastayı ziyaret ediyor. Çok hasta. Onun manevi olarak kalbine nazar ediyor, görüyor. Sen ne dedin de bu hale geldin? Allah'a ne dua etmiştin? Allah'ım ahirete yönelik benim hiçbir günahımı, hiçbir hatamı ahirete bırakma. Beni burada temizle. Niye böyle dedin diyor. Çok günahlarım vardı diyor. Çok büyük günahlar işledim. Sübhanallah diyor. Bir daha böyle söyleme. Rabbena duasını okutuyor. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azabennar. Rabbena ufirli ve li valideyye ve yevme yekum hisab. Ya Rabbi bana dünyada da ahirette de iyilik ver, afiyet ver buyur de diyor.
Yani Allah'tan, dünyada da iyilik.
Evet, Allah'tan diyor ne kadar günahın hatan olursa olsun, ne kadar eksiğin olursa olsun ona tevbe et. Yani günahlarım sıfırlansın diyerek bana bela ver deme diyor. Ve buna da şükretme diyor.
Eyvallah.
Dolayısıyla böyle bir durum var.
Şimdi tabii Fatih Tekke sadece kendisiyle ilgili kısmı anlattım. Bir de bunun takıma yansıması var. Camiaya.
Burada
bir
çünkü dakika, taraftar... Buyurun, buyurun.
Bir de camiaya yansıması var.
Özür dilerim.
Camiadan da taraftara yansıması var. Şöyle ki sakinlik var. Agresifizm yok. Sertlik yok.
Güzel.
Küfür yok. Sadece yumuşaklık ve mücadele var.
Çok güzel.
Yumuşak mücadele var. İşte Fatih Tekke'nin bakış açısının takıma, oyunculara ve de camiaya ve dahi taraftara yansıması bu. Ben hiç maç içinde duymadım ki Trabzonspor taraftarının birkaç kez Uğurcan'ı maç öncesi hariç, maçın içinde de birkaç kez ıslıklama hariç diğer oyunculara hakaret ettiğini.
O konuya da gelecektim. Siz açtınız konuyu.
Şimdi dolayısıyla bu çok önemli. Yani kenardaki teknik adam o anda camiayı yönetiyor. Ve camianın en önündeki adam. Başkandan da önde. Çünkü herkes onda. Bütün mikrofon onda. Anlık yönetiyor. Canlı yönetiyor. Ve onun hal ve hareketleri çok önemli. Ama kışkırtıcı değil. Ayrıştırıcı değil. Herkesi birleştirici bir üslup içerisinde. Ve yumuşak mücadele. Sonuna kadar mücadele ama yumuşak. Kalp kırma yok. Vurma kırma yok. Bir bakalım. Ya oyuncular müdahale edildiğinde faule ellerini uzatarak kaldırmaya başlıyorlar. Yani hoşgörü var, saygı var ve ön yargı yok, öngörü var. Kazanmak her şey değil. Çok güzel, muhteşem ama her şey değil. Yani bu bir sevgi yumağı oluşturdu ve bunu yaparsan Allah da sana yardım eder. Diğer rakip de 2 metreden boş kaleye dışarı atar. Anladın mı? Çünkü sen iyisin, sen güzelsin, güzel ahlaklısın.
Onun enerjisi rakibi de bozar.
Bozar.
Yani rakibin sertliğini...
Daha hırslılık
evet,
rakibi bozar.
Dikkat edin orada bir pozisyon oldu. Barış maç içerisinde VAR'a da gitti hakem Cihan Aydın. Ben orada Pina'nın, futbolcunun zıplayarak kendini kurtardığını gördüm. Zıplamasaydı, dokunsaydı...
Çok ağır bir sakatlık yaşanabilirdi.
Hayatı bitebilirdi. Galatasaraylı futbolcuların skorun da etkisiyle öfkelenmeye başladığını gördük. Hatta şu dendi maçtan sonra Barış sahanın en iyisiydi Galatasaray adına. Barış'ın öfkesi, mücadelesinin hırsa ve öfkeye dönüşmesini olumlayan bir spor yorum dili var. Hatta ben orada kamera gösterdi. Okan Hoca eliyle Barış'a böyle...
Okan da rahatsız oldu.
Sakin, sakin
Okan'ın
dedi.
Okan'ın yalnız Fatih'le arasındaki fark nerede biliyor musun? Okan rahatsız oldu. Kırmızı kart görmesin diye. Eksik kalmamak için. Fatih Tekke ise oyuncuları faul yaptığında rakibe faul yapıp da sakatlama diye. Fark burada. Minik bir detay bu. Bunu da verelim. Yani kamuoyu bunu da bilsin, toplum bilsin. Ya iki hocanın arasındaki fark bu. Dolayısıyla insanlar güzel ahlaklı olursa en sert mücadelelerde bile güzel ahlakından taviz vermez.
Şöyle diyebilir miyiz abi? Fatih Tekke'nin bu liderliği taraftarın da sakin olmasını sağlıyor mu?
Tabii onu dedim ya. Camiayı sakinleştirdi. Yani camianın kendi özbenliğine gelmesine sahipleniyor. Diyor ki bak taraftar siz busunuz. Benim gibisiniz. Ben içinizden çıktım. Farklı yerden gelmedim uzaydan. Dolayısıyla bana benim gibi destek olun. Ben nasıl oyuncular içeride kötü bir şey yaptıklarını alkışlıyorsam, kötü bir şey yaptıklarında yapmayın diyorsam tatlı dille, yani gönül alma, yarım elma. Yani bütün enerjiyi ben alıyorsam siz de bizim enerjimizi alın diyor. Siz de bizim enerjimizi alın diyor. Yani soyut enerjiyi alın, bize somut verin diyor. Şimdi dolayısıyla demek ki teknik adamlık neymiş? Yerinde orada zıplamak, koşmak, saldırmak, rakip için kötü haberlerde bulunmak değil, kendi takımına sahip olmak, şuurlu hareket etmek. Her zaman Müslüman şuurlu insandır, akledebilen insandır. Fatih Tekke'nin Türk futbolunda şu anda kenarda şampiyonluğu oynayan takımlara, teknik adamlarına bir örnek önceliği var. Şuurlu ve sakin. Bunu taraftarda yansıtıyor.
Rol model olarak acaba Fatih Tekke Türk futbolunda duayen isimlerden, ismini altın harflerle yazdıran Ahmet Suat Özyazıcı'yı almış olabilir mi?
Bence birebir. Bence birebir. Ahmet Suat Hocam da böyleydi. Böyle bir karakteri vardı. O da Allah da ona 4 lig şampiyonluğu nasip etti. Ve İstanbul Dükalı'nı bitirdi, yok etti.
Çünkü Ahmet Suat Hoca'yı izleyen o nesil, onun şampiyonluklarını izleyip onun liderliğindeki taraftarları dinlediğimde Ahmet Hoca'nın takımını yorumlayanların sehaveti, yumuşak huyluluğu, sakinliğiyle başka hocaların karakteri üzerinden taraftarın dili aynı olmuyor. Şimdi fark ettim bunu.
Tabii.
Hoca orada rol model oluyor taraftara.
Hoca,
o zaman taraftarın eğitilmesinde ana başat faktörler nedir desem
birinci
ne dersiniz?
Dereceden
ne dersiniz? Çünkü
kulüp
siz
başkanı,
Rize Spor'da da menajerlik
tabii
yaptınız.
Tabii. Birinci dereceden kulüp başkanı, ikinci dereceden hocadır, teknik adamdır. Çünkü genelde bunlar ön plandadır. Genelde bunlar konuşur. Ve konuştuğu zaman da bunlar, mesela Savic'in pozisyonları var oyun içerisinde. Hep oyuncuları yaşlı düştüğü zaman gitti yanlarına. Hep beraber onların hatırını sordu. Nasılsın, iyi misin, devam mı, tamam mı, ne var ne yok diye ilgilendi. İnan bana Fatih Tekke'den alıyor bu yetkiyi. Daha önce de Savic oynuyordu başka hocalarla. Böyle değildi. At sahibine göre kişiler Necmettin Hocam. At sahibine göre kişiler. Dolayısıyla da Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'nin teknik adamlarının kenardaki verileri, hal ve hareketleri saha içine ve tribünlere yansır. Ve dolayısıyla da işte mesela bir Müslüman çocuk topun başına geldiği zaman gol, hayati bir gol, belki de şampiyonluk golü. Ne dedi tribünler? Allahu Ekber, La ilahe illallah diyor. Bir futbol maçında tribünlerde bu kelamın ne işi olur, değil mi? Yıllar önce böyle bir gün soruyor. Peki penaltı atan kim? Ümreye giden, fakir fukaraya para dağıtan, İslam dinini her ortamda konuşan, sanal alemde sohbetini yapan Kerem Aktürkoğlu. Şimdi Kerem Aktürkoğlu zor bir ana geldiğinde de kim yardım etti ona? Taraftar. Sakinliğini alıyor, sitesini alıyor, sakinlik veriyor. Hangi duygularla? Allah kelamıyla. Bak çok önemli şeyler söylüyorum. Ve bu da Müslüman bir çocuğun kalbine direkt işliyor. Ve o da kalbi yapıyor bu işlere. Ondan çıkıyor artık.
Ama bir hafta önceki Kosova maçında da aynı Kerem milli takımda çok sert agresif hareketlerde bulundu. Onu da konuşmuştuk. Niye? Taraftar ve medya maç öncesi o kadar gerdi ki ortamı Kosova taraftarı.
Tabii Kosova tarafı gerdi.
Gerdi. Demek ki insanın Rıfkı abi, insanın duyguları dış faktörlerden çok etkileniyor. O taraftardan, o ortamdan çok etkileniyor.
Şimdi yani. Necmettin, taraftarsız bir maç düşün. Ben oynadım. Taraftarlı bir maç düşün, onu da oynadım. Yani bunu en iyi cevap verecek adamlardan biriyim. Sanki var ya, gazozuna gibi oluyor yani böyle.
Yani rakibi sinirlen...
Yani zevksiz, yani muhabbet oluyor.
Ama şöyle, rakibi bozmak, rakibi oyundan düşürmekse taraftarın görevi. Kosova taraftarı ve medyası bunu becerdi mi yani?
Becerdi ama bize Allah yardım etti. Hatırla, maçtan önce bizimkiler sahanın sulanmasını istiyor. Onlar kabul etmiyorlar. Ve yağmur yağıyor.
Ve diyor ki hoca, bunu bilmiyordum.
Tabii, ve hoca diyor ki, şimdi neden bizimkiler istiyor? Bizde topa vuran adam var. Uzaktan topa vuran adam var, biz 3-4 tane. Onlar istiyorlar ki yağmur yağsın da sektiği zaman gol olsun. Kosova diyor ki aman olmasın, yağmur ıslamıyorlar ıslada. Bak bu hep detaylar vardır Necmet.
Ya ben bunu kaçırmışım.
Şimdi ben sana bir şey daha söyleyeceğim. Mesela ben Rize Spor'da menajerken,
evet,
demin konuyu açtım diye söylüyorum. İlk toplantımı medyayla yaptım. Medyaya önce kendimi anlattım. Sonra kulübü anlattım. Sonra dedim ki taraftarı siz hazırlayacaksınız sahaya. Onun için beni bilin, hocayı bilin, kulübü bilin, öyle hazırlayın. Bizim hedeflerimiz bunlar. Ama siz der varsanız olur. Siz medyasınız. Siz yönlendirici ve yönetensiniz. Eğer sen orada çıkar da benim en ufak hatada futbolcuma, hocama inanmadığından, bilmediğinden, tanımadığından, akledemediğinden dolayı küfür ettirecek şeyler yazarsanız bundan bir cacık olmaz diye
sövgü, bu futbolcular... Sövgü ifadeleri, evet.
Ve taraftar da böyle yorumlar. Çünkü taraftar oraya sadece deşarj olmaya geliyor. Türkiye'de taraftarlar da taraftarlığı bilmiyor. 3-4 tane amigoya teslim oluyorlar. O bağırtırsa bağırıyorlar. O bağırtmazsa maçı tiyatro seyreder gibi seyrediyorlar. O adamlar kimler? İşte ben sonraki toplantıda onları yaptım. Amigoları çağırdım.
Heh, oraya girer misin biraz abi?
Amigoları çağırdım. Taraftarlar... Onlara çok güzel masa hazırladım. Taraftarlar geldi korka püsüle böyle. Şey amigolar geldi. 5-6 tane. Abi dediler bu kime için? Birileri mi? Hayır sizin için dedim. Siz çok değerlisiniz. Nasıl yani dedi. Hmm. Evet dedim. Çünkü siz bizim var olduğumuz yok oluşumuza karar verecek adamlarsınız. Yani güzel bağırttırırsan, hocam korkma, hocam Rize Spor diye bağırırsan ben kazanacağım. Ama ben 0-0 gidiyor, futbol 90 dakika. Yani bir de yemiş olabilir ama 89-90'da işte Fener'in 5-5 attığı gibi 90-101'de maç kazanabiliriz.
Sadece kazanma üzerinden ama konuşmadın herhalde.
Hayır, maçı en azından kaybetmeyeceğiz. Hı hı. Kazanmayı zaten Allah bilir maçtan sonra kimin kazanacağını. Kimin nasibi varsa o kazanır.
Yok taraftar amigolarıyla taraftarla
ama amigoları diye... sen nasıl yönlendirirsen öyle yönlenir Necmettin.
Evet.
Ve dedim ki size söz. Her hafta okula giden parası olmayan çocuklara gelip benden bilet vereceğim dedim. Rize Spor sevgisi aşılansın diye. Bulun bunları bana dedim. İsimleri soyadlarıyla bana gelin dedim. Biletler bende dedim.
Cebinizden vereceksiniz yani.
Tabii kulüp yönetimiyle konuşacağım. 100 tane, 150 tane bileti. Onları yeni Rize Sporlu'ya. O heyecan çünkü Rize'de 15 günde bir maç oynanıyor. Şaşırdılar.
Sosyal aktivite de yok.
Yok, hiçbir şey yok. Yani ne var Rize'de? Yani bir tane AVM varsa, bir sinema var, o kadar. Adamlar şaşırdı. Çünkü biz de bugüne kadar hiç kimse adam yere koyup da bizi karşına almadı dedi. Şimdi taraftarlarda ve amigolarda, gerçi büyük kulüplerde daha farklı oluyor. Onlarda daha farklı iletişimler oluyor.
Ne gibi hatta, mesela onu açabilir misin?
Bilet veriyorlar. Oradan para kazanıyorlar. Şimdi İstanbul'daki bazı kulüplerin amigoları sen servet içerisinde yaşıyor. Bazıları da onu biliyor. Birbirlerine giriyorlar, bölünüyorlar.
Bir dakika
falan filan.
Bu taraftar psikolojisini etkiliyor mu?
Tabii.
Şimdi nasıl etkiler abi?
Büyük parayı alırsan büyük... istifa edemezsin. Başkan maç kaybettiği zaman istifa edemezsin. Futbolcuya küfür etmezsin. Mesela futbolculuk zamanında beni taraftar çok severdi. Çünkü can siperhane oynadığım için.
Şimdi şöyle...
Hiç ben küfür yemedim. Ama ben de öyle arkadaşlarım vardı ki ya bunlarla muhatap olma Rıfkı abi diyenler de 24 saat küfür ederlerdi. Kompleks. Taraftar da insan. Eğlenmeye geliyor. Sen de onu itme. Sahip çık. Yani güzel
şimdi
insan.
Oraya geleceğim.
Güzel ahlak her yerde var.
Taraftar niçin gelir maça abi?
Eğlenmeye geliyor. Kendi bulunduğu takımını desteklemeye geliyor. Ona hava vermeye geliyor ve senin yanında olmaya geliyor. Sen onu itmeye hakkın yok. Ama sen başkan, yönetim olarak, futbolcu, teknik adam bazıları içinden satın alıyor. Bazıları dışlarsan onlar sana küfrediyor. Olay bu. Türkiye'de böyle maalesef.
Tabii biz küfürün, burada kullanmayalım, sövme ve galiz ifadelerin zaten hem ahlaken hem...
Kötü tezahürat oluyor.
Hem etik hem ahlak hem de manevi olarak...
Uygun olmayan.
Olmadı. Peki taraftarın, şunu mu diyorsunuz, taraftarın, babam mesela büyüklerimle konuşuyorum, 60'lı 70'li yıllarda, 50'li yıllarda maça gittiğimizde rakip taraf oturur, güzel dille.
Aa bak bugün rakip taraftar da gelemiyor.
Güzel dille, güzel hoş sohbet, gülerek, oynayarak, eğlenceyle, mizahla, goygoyla böyle hakaret
skor
etmeden.
Skor önemli ama hayati değildi.
Ya bu kadar taraftarın...
Para yoktu para.
Ama tamam da taraftara ne oluyor? Sahadaki oyuncular oynuyor. Bize ne oluyor yani? Taraftara ne oluyor?
Seni niye kandırıyorlar Necmettin?
Niye bu kadar?
Çünkü o kadar çok şer var ki taraftarı ele geçirmek için. Bugün medyada herkes taraftara oynuyor. Bir sürü kanallar var. YouTube'da var,
güzel.
Orada burada.
Nefsimizin yani o nefsimizin, egomuzun zaafını kullanan...
Bir de taraftarın büyük bir bölümü İstanbul'da maalesef maçtan önce saatlerce restoranlara gidiyor. Orada kafa... O...
Dünyada
oluyor.
Da bu böyle biliyor musunuz abi?
Abi kusura bakmayın yani şimdi hat bilmez noktaya geliyor. Hatta maçı çoğu görmüyor bile, izlemiyor bile. Çünkü kendinde değil. O adamdan ne çıkar? Siyah noktalı
kalbimiz. Sövme çıkar.
Ancak maç kazanırsa,
hakaret çıkar.
Kazanırsa ona bile sevinemiyor. Çünkü adamın o günü futbolu kullanarak kendini harcadığı bir gün oluyor. Nefsinin, hani nefsine ayırdığı bir gün oluyor o gün. Futbolu kullanarak, taraftar bu. Yani sevgiyle değil. Sevgisizlikle yapıyor.
Yani Fatih Tekke'nin dediği gibi bu bir oyundur, eğlencedir.
Bu kadar. Bunun
sınırını iyi bilmek lazım. Sözünü tekrar düşünmek lazım.
Kazanır ki kaybederken kazanmaktır.
Lamal'ın dediği gibi bu bir oyundur, bir görsel şölendir. Bunun üzerinden hakarete birbirimizi incitmeye gerek yoktur.
Gerek var mı? Seyret ve git. Alkışla ya da alkışlama. Ama beni üzme, beni incitme. Ben de seni incitmeyeyim.
Abi bugün güncel olaylardan biraz gitmek istedim. En son Uğurcan biliyorsunuz geçen yıl Trabzon Beşiktaş maçında burada İstanbul'da Trabzonspor'dayken İstanbul'da çok taraftarın hoş olmayan şeylerine maruz kaldı. Çok ağır hakaretlere maruz kaldı.
Maalesef Trabzon'da da kaldı bu deplasmanda.
Trabzon'da da ben biraz basını takip ettim. Özellikle gençlerin olduğu tribünlerden tamamı değil, gençlerin olduğu tribünlerden ağır ifadelerin olduğunu gördüm.
Medya hale getirdi.
Bitireyim. Şimdi geçen yıl Uğurcan'a İstanbul basını veya İstanbul'daki medya mensupları Uğurcan'a yapılan doğru değildir. Beşiktaş maçı, Beşiktaş medyası taraftarı da ses çıkarmazken kulübü. Şimdi bu sene Galatasaray'da Uğurcan'a niye bu yapıldı diyerek aynı adamlar, isim vermeyeyim, aynı adamlar tepki koyuyor. Şimdi Uğurcan Trabzonspor'da iken yapılan hakaret meşru, Galatasaray'dayken nasıl gayrimeşru oluyor? Buna ne diyeceksin abi? Taraftarın bu psikolojisi, bu tutumu karşısında bunu engelleyici net tavırı, ahlaki tavrı nasıl alacağız?
Alamazsın bu medyayla. Bu sanal dünyayla alamazsın böyle bir tavır. Yok. Herkes benim adamsa benim adamım diyor. Değilse diyor vur diyor. Vur kır parçala
ama
diyor.
Ama bu ilkeleri hatırlatmamız gerekmiyor.
Hangi ilke? Taraftan öyle bir derdi yok ki. Zaten taraftan maça ayık gelse bunları düşünür. Akledebilir. %80 de zaten ayık gelmiyor.
Taraftarı sürü
psikolojisiyle yönetirsin.
Ama bu sürünün önünde duracak aklı selim, kalbi selim, zevki selim insanlar.
Amigolar ve basın. İşte biz niye basını konuştuk? Yönetir ve yönlendirir.
Geçen hafta.
Şimdi ben bir çift lafımda buradan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Bey'e teşekkür ediyorum. Maç öncesi Uğurcan'ı koruyabildiği kadar korudu. Doğru kelamlarla.
Doğru muydu o?
Tabii. Bugün Uğurcan tarihi paralar kazandırmıştır. Ve Trabzonspor'un şampiyon olmasında olan kadroda vardır. Ve sonraki dönemlerinde de Trabzonspor'un başka kalecilerin aldığının 1/3'ünü oynamıştır. Trabzonspor'da Uğurcan her türlü milli takımımızın gözde kalecisi her türlü katkıyı vermiştir.
Bizim de
ve Trabzonspor'da ona o katkıyı
Dünya
vermiştir.
Dünya Kupası'na gitmemizde de
tabii.
Çok büyük katkısı.
Ve o Uğurcan'a şu anda Trabzon'da yapılanları ben kaldıramıyorum. Ben Trabzonluyum, Trabzonsporluyum ama Uğurcan benim bir değerimdi. Gitmek istedi ve gitti. Karşılıklı anlaşıldı. Bedava da gitmedi. Aldı paraların. Trabzonspor alacağının çok çok üstünde rakamlar aldı gitti. Ve Trabzonspor'da büyük paralar kazandırdı. Bir daha da hayatında belki de 30-40 milyar euroları Trabzonspor kulübü göremeyebilir herhangi bir oyuncudan. Dolayısıyla da bu oyuncuyu tukaka yapmanın, bu oyuncuyu aşağılamanın, bu oyuncuya Trabzonlu olarak hakaret edenleri de buradan esefle kınıyorum. Olmaz. Hizmettir bu. Hizmetini tamamlamıştır ve gitmiştir. Ve sana para kazandırarak gitmiştir.
Geçen yıl eleştiriler olmuştu. Siz de eleştirmiştiniz gitme şeklini.
Ben gitme şeklini hala eleştiririm.
O ayrı bir konu diyorsunuz.
Ama ben artık ona gitme şeklini eleştiririm. Ama gitti, oynuyor ve artık başka bir ve benim milli takımımı temsil ediyorsa ben milliyetçi, Müslüman bir vatanperver olarak orada da noktayı koyarım.
Dolayısıyla olayları, olguları ayırarak hakkaniyetli davranmak gerekiyor.
Adil. Adalet. Uğurcan bedava mı gitti ya?
Hakkaniyetli olmak gerekiyor.
Tabii ya, Uğurcan 36 milyon euro sana para kazandırdı kardeşim.
Ölçülü olmak gerekiyor.
Tabii ve sen de saygılı ol. Bugün Trabzonspor 7-8 tane çok değerli oyuncu aldıysa burada Uğurcan'dan gelen paralarla aldın. Yoksa Trabzon etine butuna.
Evet.
-7 milyon eurolardayken buraya geldi. Ben burada öncelikle başkanı suçluyorum. Çünkü başkan bu konuda çok kızgın Uğurcan'a. Ama o kızgınlığı hala devam ediyor. Artık başkan diyecek ki hayır.
Suçlama demeyelim de hatalı
buluyorum. Fatih Tekke'de böyle bir şey yok.
Hatalı buluyorum.
Hatalı buluyorum. Artık aynısını Abdülkadir Ömür'de de yaptı. Yani herkes Trabzon'da, Trabzon'un çocuğu da oynamak zorunda değil. Trabzonspor bu ligde maalesef tek Trabzon'un çocuğu oynamadığı bir maça da çıktı. Şu anda bir tek Mustafa oynuyor.
Evet.
Ya bunları da görelim. Yani demek ki dünyanın her bölgesinden insan gelebilir.
Dolayısıyla tarafta...
Hatta Fenerbahçe bile ilk defa tarihinde Beşiktaş maçına tek Türk olmayan bir 11'le çıktı. Bence burada yargılanması gereken asıl bu konular. Konunun önceliği.
Dolayısıyla sürü olan taraftarı eleştirmeden önce o taraftarı yöneten, yönlendiren unsurları konuşmamız gerekiyor.
Onları da biz çok şükür bu serilerde
evet,
konuştuk.
Konuştuk, evet.
Elimizden geldiğince bizim yaptığımız program gerçekten Türkiye'de her kimsenin, her kişinin konuşup da fikir verebileceği engin öngörüye sahip olması en büyük temennim. Keşke kulüp başkanları, teknik direktörler, medya bizim bu konuştuklarımızın bir kere olsa kendilerini güncellemeleri bunları duyup veyahut da bizim gibilerini takip edip bunlarla kendini güncellemeleri. O zaman çok daha sakin, aklı selim, sağduyulu, güzel ahlaklı insanlar olma yolunda, güzel camialar olma yolunda adım alırız diye, ön alırız diye düşünüyorum.
Evet, Rıfkı abi bu programda hem programımızın 13 bölümün bir nevi özetinden ziyade anlamını, önemini tekrar etmiş olduk. Hem de son bölümde taraftar ve ahlak ilişkisini konuştuk güncel örneklerle. Çok güzel bir program oldu. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. İnşallah umuyoruz Rabbimiz nasip ederse başka bir programda yine spor odaklı, sporun alanı çok geniş, başka içeriklerle sevgili seyircilerimizle, dinleyicilerimizle buluşmak isteriz.
Aslında
Allah,
Necmettin,
önce Rabbimize nasip etmesi
amin.
Gerekiyor.
Şöyle söyleyeyim. Amin. Önce biz insanlara sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize miras kalan en önemli güzel ahlakını bir defa insanlara yeniden mücadele vermemiz lazım ki toplumdaki önde olan insanlar bunun toplumun güzel ahlaklı olması için. Bugün güzel ahlakı bizim en önemli mihenk taşımızın olması lazım. Ve herkesi de buraya davet ediyorum. Güzel ahlaklı olalım, olmaya çaba gösterelim. Çünkü dünya artık kıyamete doğru süratle gidiyor. Kendini kurtaran kurtaracak. Kurtaramayan da helak olacak.
Evet. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuran Peygamber Efendimizin mübarek sözleri, onun rehberliği ve insanlığın medeniyet mirasından da istifade ederek insanlığın yüzek olmuş büyük tecrübeleri, büyük insanları, güzel insanları kendimize rehber edinerek sporu, ahlakı, insanı, hareketi konuştuğumuz programımızın sonuna geldik. 13 programlık serimiz şimdilik burada bitiyor. Bir başka program serisinde, bir başka içerikte buluşmak ümidiyle şimdilik esen kalın. Allah'a emanet olunuz efendim.